Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Hicri Şemsi 23 Mehr 1404, Hicri Kameri 22 Rebiyulahir 1447 ve Miladi Takvimle 15 Ekim Çarşamba. Bugünkü yayınımızda az sonra sunacağım akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarından sırasıyla İran'ı Keşfet Podcast'i, Düzenli Hayat, İman Nuru ve Kalıcı Itır adlı programları dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susan Kolipur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Tuğgeneral Fedevi, düşman İran Silahlı Kuvvetleri'nin sert darbeleriyle ateşkes ilan etti, dedi. Uganda'da Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları 19. Ara Dönem Toplantısı başladı. Filistin İslami Cihat Hareketi direniş silahsızlanmayı kabul etmedi diyebilirdi. Gazze'de insani felaket, 15 binden fazla kişi ampute edildi. Ve Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. Tel Aviv insani yardım miktarını yarıya indirdi. Şimdi haberler. İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, 12 günlük kutsal savunma sürecinde İslam Devrimi düşmanlarının sergilediği akılsızlığa işaret ederek şöyle dedi. Düşman İslam Devrimi'ni devirebileceğini sanıyordu. Ancak öyle sert bir darbeyle karşılaştı ki ateşkes talebinde bulunmak zorunda kaldı. Tuğgeneral Fedevi, çarşamba günü İslam devrimi şehitlerinin anısını yad ederek yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bu 47 yıl boyunca en habis düşmanlar yani büyük şeytan Amerika ve müttefikleri özellikle Siyonist rejim, İslam devrimine olan düşmanlıklarını bir gün bile durdurmadılar ve tüm güçleriyle bu devrim ve halkla mücadeleye giriştiler. Fedevi, düşmanlar neden İslam devrimi karşısında tek bir zafer bile elde edemediler sorusunu gündeme getirerek şöyle devam etti. Düşmanlarımızın kendileri bile bu uzun süre zarfında gerçek anlamda tek bir başarı elde edemediklerini itiraf ediyorlar. Bağlantısızlar Hareketi'nin 19. Ara Dönem Dışişleri Bakanları toplantısı Uganda'nın başkenti Kampala'da başladı. Toplantı çarşamba ve perşembe günleri Uganda Dışişleri Bakanı'nın başkanlığında İran dahil olmak üzere harekete üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ve üst düzey heyetlerinin katılımıyla gerçekleşiyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada Filistin meselesinin en önemli uluslararası sorunlardan biri olduğunu belirterek bu sorunun temel nedeni olan işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının temel kaderini tayin hakkından mahrum bırakılmasına son verilmeden çözülemeyeceğini vurguladı. Irakçı Uganda'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bu ülkeye yaptığı ziyarette çarşamba sabahı genel oturuma katılarak İran'ın tutumunu bir konuşmayla açıkladı. Dışişleri Bakanı, Bağlantısızlar Hareketi'nin temel ilkelerinin özellikle halkların kendi kaderini tayin hakkının korunması, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilke ve amaçlarına saygı, güç kullanımının reddi ve tek taraflı zorlayıcı eylemlerin kınanması gerektiğini vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelerin tek taraflılık ve bazı güçlerin tahakküm arayışından kaynaklanan artan tehdit ve meydan okumalar karşısında dayanışma ve birliklerini güçlendirmeleri çağrısında bulundu. Irakçı geçtiğimiz Hordat yani Haziran ayında Siyonist rejim ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırgan girişimleri değinerek bu eylemleri açık bir yasa ihlali ve başıbozukluk örneği olarak nitelendirdi ve bu iki rejimin küresel barış ve güvenliğe yönelik tehditlerinin devam ettiğine dair uyarıda bulundu. Irakçı 3 Avrupa ülkesinin nükleer anlaşma COEP ihtilaf çözüm mekanizmasını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kötüye kullanılarak daha önce kaldırılmış Güvenlik Konseyi kararlarını İran'a karşı yeniden yürürlüğe koyma girişimini hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Bu girişimin Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden ikisinin açık muhalefetiyle karşılaştığını ve hukuki sonuç doğuramayacağını belirtti. Dışişleri Bakanı, Hicri Şemsi takvimine göre 26 Mart 1404 tarihinde sona erecek olan 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının üst süresine ve İran'ın nükleer programına ilişkin hükümlerine atıfla, bağlantısızlar hareket üyelerinin özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kurumların şantaj ve baskı aracı olarak kullanılmasına karşı çıkmaları gerektiğini vurguladı. Irakçı ayrıca 3 Avrupa ülkesinin ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurma yetkisinin bulunmadığını, kötü niyetlerinin açık olduğunu ve Güvenlik Konseyi'nin 2 daimi üyesinin bu girişime açıkça karşı çıktığını belirterek, Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin 2015 yılında COEP kapsamında kaldırılmış kararların geri döndüğüne dair iddialarının geçersiz olduğunu ve bu iddiaların ülkeler nezdinde hukuki sonuç doğurmaması gerektiğini ifade etti. Filistin meselesini bir kez daha en önemli uluslararası sorunlardan biri olarak niteleyen Irakçı, bu sorunun çözümünün işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkının tanınmasıyla mümkün olacağını vurguladı. Filistin halkının bu hakkı elde etmek için meşru mücadelesini sürdürme hakkına sahip olduğunu belirten Irakçı, tüm devletlerin bu konuda sorumluluk taşıdığını hatırlattı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması, işgalcilerin Gazze'den çekilmesi, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden inşası yönündeki her türlü girişimi desteklediğini belirtti. Ayrıca Siyonist rejimin cezasızlığının sona erdirilmesi ve suçluların yargılanarak cezalandırılması gerektiğini güçlü şekilde vurguladı. Konuşmasının başka bir bölümünde Irakçı, başta Venezuela, Küba, Nikaragua, Belarus ve İran olmak üzere Amerika'nın tek taraflı baskıcı eylemlerine maruz kalan Bağımsızlar Hareketi üyesi ülkelere destek ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed El Hindi, direniş gruplarının silahlarını teslim etmeyi kabul etmediğini ve zorla silahsızlandırma tehdidini reddettiklerini vurguladı. El Hindi, El Cezire televizyonuna verdiği demeçte ateşkes anlaşmasında gizli bir madde bulunmadığını ve işgalcilerin yaydığı söylentilerin önemsiz olduğunu belirtti. Ayrıca işgalci rejimin anlaşmanın uygulanmasını engelleme çabalarının beklenen bir tutum olduğunu ifade etti. El Hindi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun mutlak zafer hayalini gerçekleştirmede başarısız olduğunu söyledi ve İslami Cihat Hareketi'nin Gazze Şeridi'nin yönetimi için uluslararası bir temsilcinin varlığını kabul etmediğini açıkladı. Ayrıca Gazze'de ateşkesin uygulanmasını denetleyecek herhangi bir uluslararası gücün bulunmadığını da sözlerine ekledi. Dünya Sağlık Örgütü, Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik vahşi saldırıları sonucunda bu bölgedeki 15 binden fazla kişinin uzuv kaybına uğradığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre Gazze şeridinde 15.600'den fazla hasta acil nakil ve tıbbi hizmete ihtiyaç duymaktadır. Raporda Gazze'de bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin artırılması gerektiği vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'ye yeterli miktarda tıbbi ekipmanın ulaşmadığını belirtti. Siyonist rejim Gazze'deki ateşkes hükümlerini çeşitli bahanelerle ihlal etmeye devam ederken bölgeye gönderilen insani yardım miktarını da yarıya düşürdü. Sivillere yönelik saldırılar da sürüyor. Gazze'deki ateşkesin resmen yürürlüğe girmesinden yalnızca birkaç gün geçmişken Siyonist rejim birçok alanda bu ateşkesin hükümlerini ihlal etti. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre rejim Birleşmiş Milletler'e yalnızca anlaşmaya varılan insani yardımların yarısının Gazze şeridine girişine izin vereceğini bildirdi. Buna göre çarşamba gününden itibaren Gazze'ye girmesi planlanan 600 yardım kamyonunun yerine yalnızca 300 kamyon bölgeye ulaşacak. Ayrıca Netanyahu'nun Siyonist askerleri Rafah sınır kapısını bugün açmamaları yönünde talimat verdiği bildirildi. Tel Aviv'in bu adımları Siyonist esirlerin cenazelerinin teslim süreci gibi çeşitli gerekçelerle gerekçelendiriliyor. Siyonist rejim Gazze'deki ateşkes hükümlerini çeşitli bahanelerle ihlal etmeye devam ederken bölgeye gönderilen insani yardım miktarını da yarıya düşürdü. Sivillere yönelik saldırılar da sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri federal görevlilerinin Chicago'nun güneydoğusunda yasa dışı göçmenleri yakalamaya yönelik operasyonun sokak çatışmasına yol açtı. CNN'in haberine göre Amerika Birleşik Devletleri sınır devriyesi ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurmasının ardından yaşanan şiddetli çarpışma ve araçtaki iki kişinin kaçmasıyla olay yerinde vatandaşlarla federal güçler arasında çatışma çıktı. Mahalle sakinlerinin toplanarak görevlilere çeşitli nesneler fırlatması üzerine federal güçler göz yaşartıcı gaz kullandı. Chicago polisi olay sırasında 13 memurun kimyasal maddelere maruz kaldığını açıkladı. Yerel görgü tanıkları operasyonun uygulanış biçimini eleştirerek federal araçların yerleşim sokaklarında yüksek hızla hareket etmesini, çocukların ve bölge sakinlerinin hayatını tehlikeye attığını ifade etti. Yemen Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdülvahid Eburras, Filistin halkının haklarının ancak direniş ve işgalin sona erdirilmesiyle geri kazanılabileceğini, suçluların teşvik edilmesiyle değil, vurguladı. Eburras şöyle konuştu: Filistin halkının haklarının iadesi direniş ve işgalin sona ermesiyle mümkündür. Ardından şöyle ekledi: Trump son iki yıl içinde işgalci rejimi her türlü silahı verdiğini açıkça itiraf etti ve bu silahların Filistin halkına karşı kullanılmasını övdü. Bu itiraflar özellikle kadın ve çocuklara yönelik katliamlarda Washington'un doğrudan müdahil olduğuna dair kesin kanıtlardır. Eburras, Trump'ın güç barış getirir şeklindeki sözlerinin hakları boyun eğdirmek için zor kullanmayı meşru gören Amerikan kibri ve sömürgeciliğinin mantığını yansıttığını belirtti. Gerçek barış dedi, ancak işgalin sona ermesi, adaletsizliğin ve giderilmesi ve gasp edilen Filistin halkının haklarının iadesiyle sağlanabilir. Ve Hollanda Savunma Bakanlığı bazı tanımlanamayan insansız hava araçlarının askeri birliklerin iletişim sistemlerini sekteye uğratarak NATO kuvvetlerinin ortak tatbikatını aksattığını duyurdu. Notes from Poland adlı internet sitesinin haberine göre 5 Ekim 2025 tarihinde başlayan NATO'nun sonbahar tatbikatı sırasında ortaya çıkan bu İHA'lar tatbikat programında değişikliklere yol açtı. Ancak tatbikat iptal edilmedi ve İHA'lar nihayetinde bölgede ayrıldı. Olay Hollanda 11. Hava İndirme Togay'a birliklerinin terk edilmiş bir hava alanına konuşlandığı sırada meydana geldi. Tatbikata Hollanda, Polonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 1800 asker katılıyor. Kıymetli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Kıymetli dinleyiciler, şimdi Filistinli gruplar neden Şarm el-Şeyh zirvesini etkisiz görüyor başlıklı siyasi yorumumu dinleyeceksiniz. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, yayımladığı bir bildiride Şarm el-Şeyh zirvesine itibar etmeyerek Filistin halkının meşru haklarının gerçekleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Hamas, Siyonist rejim hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirleri kutlayarak bunu tarihi bir ulusal kazanım olarak nitelendirdi. Bildirde direniş ve Filistin'in ulusal haklarına bağlı kalmanın, toprakların işgalden kurtarılması, mültecilerin geri dönüşü ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için tek yol olduğu belirtildi. Hamas, özellikle Başbakan Benjamin Netanyahu ile kabine üyeleri Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in Filistin halkının direnişin başarıları karşısındaki sevincini engelleyemeyeceğini vurguladı. 13 Ekim Pazartesi günü Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh zirvesinin Amerikan yetkililerine göre ana amacı Gazze Savaşı'na son vermek ve bir ateşkes anlaşmasına varmak olsa da Hamas ve İslami Cihat gibi Filistinli direniş hareketleri bu zirveye katılmadı. Filistin direnişi Şarm el-Şeyh zirvesini meşruiyetten yoksun ve Filistin halkının gerçek haklarını sağlama konusunda etkisiz olarak görüyor. Direniş grupları doğrudan müzakerelere katılmadıkları için kendi önceliklerini diplomatik süreçlerden bağımsız olarak takip ediyor. Amerika'nın arabulucu rolüne güvensizlik, özellikle Washington'ın İsrail'e verdiği askeri ve siyasi destek nedeniyle bu zirvenin gerçek bir barış girişimi değil politik bir gösteri olduğu kanaatini güçlendiriyor. Hamas siyasi bir üyesi Hüsam Bedran, İsrail tarafından ateşkesin ihlali durumunda direnişin yanıt vereceğini vurgulayarak hiçbir anlaşmanın direniş ilkelerinden geri adım atmak anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti. Filistinli direniş grupları doğrudan tarafların yer almadığı ve bağlayıcı garantilerden yoksun anlaşmaların sürdürülebilir olmayacağı görüşünde. Direniş hareketi Şarm el-Şeyh gibi zirvelerin Filistin halkının meşru haklarından ziyade büyük güçlerin ve İsrail rejiminin çıkarlarını gözeten bir sürecin parçası olduğunu düşünüyor. Filistinli gruplar mültecilerin geri dönüş hakkı, işgalin sona ermesi, yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve esirlerin serbest bırakılması gibi konuları öncelikleri arasında görüyor. Bu talepler resmi müzakerelerde yer almasa bile gündemlerinden düşmüyor. Amerikan hükümeti kendisini arabulucu olarak tanımlasa da İsrail'in en büyük askeri ve siyasi destekçisi konumunda. Bu nedenle Filistin direnişi Washington'un rolünü taraflı ve adaletsiz olarak değerlendiriyor. Özellikle Hamas ve İslami Cihat gibi gruplar Şarm el-Şeyh benzeri zirvelere güven duymuyor. Çünkü bu tür toplantıları Filistin halkının haklarını değil işgali pekiştirmeyi ve batı çıkarlarını korumaya amaçlayan siyasi süreçler olarak görüyorlar. Bu gruplar Şarm el-Şeyh gibi zirveleri geçersiz, sonuçsuz Filistin halkının idealleriyle çelişen girişimler olarak değerlendiriyor. Bu nedenle önceliklerini sahadaki direnişle ve bölgesel arabulucularla yapılan resmi olmayan müzakerelerle takip etmeyi tercih ediyorlar. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. İran Radyo Podcast. Bu bölümde sizleri bu diyarın kültür ve sanatının otantik ve kalıcı yönleriyle tanıştırmak istiyoruz. Bu miras hem görkemli hem de ilham vericidir ve meraklıları daha fazla araştırmaya teşvik edebilir. Bizden ayrılmayın lütfen. İran'ı Keşfet podcastimizin başka bir bölümünde sizlerle beraberiz. Son 3 bölümde bize eşlik ettiyseniz Sistan ve Belüçistan iline odaklandığımızı hatırlarsınız. Bu olağanüstü bölge derin bir tarihe, eşsiz bir coğrafyaya ve otantik insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu toprakların her köşesi kadim bir medeniyetin ve gurur verici bir mirasın anısını anlatır. Birçok araştırmacı Sistan ve Belüçistan'ı ilklerin toprağı olarak adlandırır ve bu iddialarını desteklemek için değerli kanıtlar sunarlar. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Sistani lehçesi ve kelimeleriyle yapılan ilk çevirisinden biri Kufi hatla yazılmış ve Kur'an-ı Kuds adını almıştır. Rüstem Firdevsi'nin Şahnamesi'nde bahsedilen İran'ın ilk Hamasi kahramanıdır. Sistan'da doğmuş ve bu topraklardan çıkmış bir kahramandır. İslam'dan sonraki ilk İran hükümeti Sistan'da Yakub-i Leysi Safvari tarafından kurulmuştur. Ebu Yakup Sistani Keşfil Mahcub adlı en eski Farsça nesil kitabının yazarıdır. İlk animasyon Sistan topraklarına ait olan şehri Suhte'de bulunmuştur. Arkeolojik kazılara göre en eski insan kafatası ameliyatı Sistan'daki şehri Suhte'de yapılmıştır. Zuraki adlı usturlabı icat eden ilk bilim adamı Sistanlı Ebu Said Sizcidir ve dünyanın en eski tavla takımı Sistan ve Belüçistan ilindeki şehri Suhte'de keşfedilmiştir. Bu bölümde bu toprakların kültür ve sanatının otantik ve kalıcı yönleriyle sizleri tanıştırmak istiyoruz. Bu miras hem görkemli hem de ilham vericidir ve meraklıları daha fazla araştırmaya teşvik edebilir. Öyleyse Sistan ve Belüçistan halkının parlak hazinesinin başka bir köşesini keşfetmek için yeni bir yolculuğa bizimle katılın. Müziğin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı konusunda araştırmacılar arasında görüş ayrılıkları vardır. Ancak kesin gibi görünen şey şu ki, insan konuşmayı ve sesi öğrenmeden önce müzik sanatını az çok tanıyordu. Çünkü ritimler, ezgiler ve hatta boğazından çıkan sesler müziğin doğuşu ve ortaya çıkışı yolunda atılan ilk adımlardır. Mezopotamya bölgesinden elde edilen nesneler ve eserlerin incelenmesi, müziğin insan kültüründeki geçmişinin M.Ö. 3. bin yıla kadar uzandığını göstermektedir. Müzik kelimesi Yunanca musike ve Latince musicus sözcüklerinden türetilmiştir. Farsça'da ise bu kelimeye karşılık olarak neva, ava, ahenk, terane veya surud denilmektedir. İran'ın en geniş ve en eski illerinden biri olan Sistan ve Beluçistan'ın geleneksel müziği, kadim İran kültür ve medeniyetinin farklı dönemlerini zihinlerde aydınlatan ve canlı tutan parlak bir meşale gibidir. Geleneksel ve dini müziğin yankısı, Sistan ve Beluçistan'ın kuzeyinden güneyine kadar bu toprakların cesur ve sınır bekçisi halkının duygularından doğan tatlı ve acı hatıraları hatırlatır. Sistanlı ve Beluç halkı, kuzey ve güney bölgelerinde zevk ve estetik anlayışlarından doğan yaratıcılık ve sanatlarıyla müzik alanında söyleyecek çok söze sahip olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Kadim bir medeniyetin ve eşsiz, köklü bir kültürün izlerini taşıyan ezgiler ve unutulmaz şarkılarla bu mirası yaşatmışlardır. En güzel irfani duyguları, en derin toplumsal acıları ve en coşkulu destansı hikayeleri Sistanlı ve Beluç sanatçılar müziğin diliyle ifade ederler. Sistan ve Beluçistan İran'ın en çeşitli ve en şaşırtıcı müzik alanlarından biri olarak kabul edilir. Özel, zengin ve duygularla yüklü bir müzik ki hala birçok kişi için gizemli bir dünyadır. Bu ezgiler zaman içinde yalnızca Pakistan ve Hindistan'ın Beluçistan müziğinden etkilenmekle kalmamış, aynı zamanda bu bölgelerin müziğine de etki etmişlerdir. Karşılıklı bir etkileşim ki bu yörenin müziğinin bölgesel kültür alanındaki seçkin konumunu ortaya koyar. Beluç müziğinin doğduğu yer İran Şah kentidir. İran'ın farklı bölgelerine ait müzikler arasında Beluç müziği kendine özgü bir yapı ve nitelik taşır. Ezgisel ve ritmik çeşitliliği, tanınmış müzisyenleri ve diğer İran bölgelerindeki enstrümanlardan farklı dokulara ve yapıya sahip çalgılarıyla bu yörenin müziğine özel bir görünüm kazandırmıştır. Bu müziğin şiirlerinin çoğunun teması, sevgiliden ve memleketten uzak kalma ile duyulan özlemdir. Ancak medyada daha çok yayımlanan türleri, diğer müzik türlerine kıyasla daha neşeli ve halk arasında yaygın olan biçimlerdir. Beluç müziğinde yaylı, vurmalı ve üflemeli çalgıların çoğu kullanılır. Bu müzikte kullanılan enstrümanlar arasında qeyçek, banjo, rubab, temburek, döneli, doholek, kozek ve kenceri gibi çalgılar yer alır. Sistan müziğinde en önemli bölümü şarkı söyleme oluşturur ve buna seytek denir. Seytek genellikle iki beytlik biçimde icra edilir ve dört eşit ölçüdeki mısradan oluşur. Ancak bu mısralarda kafiye mutlaka aynı olmak zorunda değildir. Bu şarkılar konu bakımından oldukça çeşitlidir ve temsili, çiftçilik, çobanlık, betimleyici, göç, aşk, kinayeli, mizahi, savaşçı ve dini gibi kategorilere ayrılır. Bu türlerin her biri Sistan halkının günlük yaşamının, inançlarının ve duygularının birer aynasıdır. Beluçistan'da ise en belirgin müzik makamı liko olarak adlandırılır. Liko, Beluçistan'ın kuzey müziğinde en önemli ve temel şarkı olarak kabul edilir ve Belucistan'ın orta ve güney bölgelerinde özellikle Mekran'da Zehiruk adlı şarkıyla eşdeğer ve eş anlamlı görülür. Liko'nun temel içeriği hüzün, ayrılık ve özlemin yansımasıdır. Bu nedenle birçok ninni, ağıt, iş şarkısı ve hatta bazı Beluç şarkıları yapısal ve niteliksel olarak bu makam temelinde şekillenmiştir. Liko yalnızca bir şarkı değildir. Çeşitli türleri vardır ve her türü belirli bir bölgeye, bir yaşam tarzına ve bazen de özel bir kabile ya da aşiretle bağlantılıdır. Liko'yu Belucistan'ın en canlı müzik miraslarından biri olarak görmek mümkündür. Çünkü yüzyıllar boyunca bu toprakların insanların ruhunu ve özünü yansıtmaya devam etmiştir. Her ne kadar Belucistan müziğinin geleneksel törenleri ve etnik adetlerle birleşmesi onun bugüne kadar korunmasını sağlamış olsa da geniş kapsamı nedeniyle birçok alt bölüme isim ve terime yol açmıştır ve tıpkı diğer İran milletlerinin müzikleri gibi özgün İran kültürünün ve İslami inançların birçok izini taşımaktadır. Belucistan'da halk şarkıları halkın yaşamında özel bir yere sahiptir. Bu ezgiler yalnızca dini ve milli bayramlar gibi büyük kutlamalarda değil, düğün ve bebeğin doğduğu gün gibi ailevi törenlerde de güçlü bir varlık gösterir ve neşeli anları hoş melodilerle süsler. Beluç erkeklerinin kendilerine özgü bir müzik tarzı vardır ve çoğunlukla enstrüman eşliğinde icra edilir. Her bir parça ya da ezgiye genel anlamda tarz denir. Bu özgün müziğin icra edilmesi öteden beri sanatçılarını atalarından miras alan çalgıcılar ve şarkıcılara emanet edilmiştir. Bu geleneksel sanatçılara pehlivan unvanı verilir. Bu kelime iki unsurdan oluşur. Pehlev yani cesur ve bilge ve dan yani şarkıcı. Günümüzde Beluç pehlivanları müziği iki temel biçiminde icra ederler. Birincisi, bölgenin yerel dilleri ve lehçeleriyle şarkı söylemek. İkincisi ise Farsça şarkı söylemektir ki halk arasında Parsivani adıyla bilinir. Bu iki yöntem yerel kültür ile ulusal miras arasında bir köprü gibi işlev görerek Belucistan müziğini İran kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Sistan ve Belucistan'ın geniş topraklarında sanatlar ve el sanatları da özel bir yere sahiptir. Bu alan yalnızca bu bölge halkının kültür ve kimliğinin bir yansıması olmakla kalmaz, aynı zamanda günlük yaşamda, istihdam yaratmada ve ailelerin geçimini sağlamada önemli bir rol oynar. Bu özgün sanatlar, bu yörenin çalışkan, sabırlı ve sanatkar ruhlu insanların karakterliğinden doğar ve en çok da köylerde kadınlar ve genç kızların ellerinde hayat bulur. Öyle kadınlar ki güçlü elleriyle kendi topraklarının kültürünü ve tarihini kumaşın dokusunda ve renkli ipliklerde ölümsüzleştirirler. Bu ilin en önemli el sanatları arasında Beluç nakışı yani Suzenduzi, halı ve kilim dokumacılığı, pul işi, hasır örücülüğü, çömlekçilik, mücevher yapımı, oymacılık, bir çeşit yün kilim olan pelas dokumacılığı, iplik nakışı olan hameduzi, geleneksel kumaş dokumacılığı ve yerel çalgı yapımı yer alır. Bu sanatların her biri bu bölge halkının yaşamından özgün ve kadim bir hikaye anlatır. Bu el sanatları arasında zarif desenleri ve çeşitli renkleriyle Beluç nakışı yani Suzanduzi, Beluç kadınlarının duygularını ifade etmek için sessiz bir dil olarak kabul edilir. Sistan halı ve kilimleri ise bu bölgenin yaygın hayvancılık geleneğine dayanarak şekillenmiş ve göz alıcı motifleriyle özel bir ün kazanmıştır. Puleşi, düğün törenleri ve ulusal kutlamalarda kullanılan neşe ve şenliği yansıtan bir süsleme biçimidir ve giysiyle kumaşlara ayrı bir güzellik katar. Geleneksel çömlekçilik, modern araçlar kullanılmadan el emeğine dayanarak bu kadim toprakların tarihine kök salmıştır. Hasır örücülüğü ise yabani ve çeşitli hurma ağaçları kullanılarak evlere ve yerel pazarlara doğal ve özgün bir görünüm kazandırır. Bu el sanatları yalnızca bir meslek ya da eğlence değil, değerli bir miras ve kültürel bir sermayedir. Sistan ve Beluçistan halkının sonsuz yaratıcılığı ve doğayla, tarihle kurdukları derin bağı gözler önüne serer. 2017 yılında Dünya El Sanatları Konseyi, Sistan ve Beluçistan'daki tarihi Kelpuragan köyünü Dünya Seramik Köyü olarak tescil etti. Bu, il için büyük bir onurdu. Zira Kelpuragan, İran'ın bu küresel listeye giren ilk köyü oldu ve o tarihten itibaren Canlı Seramik Müzesi adıyla anılmaya başlandı. Bu kadim köyün adı, bölgeye özgü bir tür şifalı bitki olan kelpureden alınmıştır. Kelpuragan'da Beluç kadın sanatçıları hiçbir modern araç ve ekipmana ihtiyaç duymadan güçlü elleriyle binlerce yıllık tarih ve kültürün yadigarı olan seramik eserler üretirler. Kelpuragan seramiği 7000 yılı aşkın geçmişiyle yalnızca bir sanat değil, uzak geçmişin canlı bir anlatımıdır. Doğadan, inançlardan ve bu toprakların ritüellerinden ilham alan motif ve desenlerle süslenen bu kaplar, adeta bu bölgenin tarihini gözler önüne serer. Kelpuragan'da çömlekçilik sanatı kadınlara özgüdür. Çünkü bu bölgedeki erkekler çoğunlukla tarımla meşguldür. Ev tipi çömlek atölyeleri öteden beri kadınların sanatkar elleriyle kurulmuş ve hala aynı şekilde faaliyet göstermeye devam etmektedir. Bu atölyelerin geçmişi, çömlek ustalarının henüz çark kullanmadığı dönemlere kadar uzanır. Bu nedenle köydeki tüm seramik ürünler hala geleneksel yöntemlerle ve el yardımıyla üretilmektedir. Kelpuragan'ın her bir seramik parçası değerli bir belge gibi insanın toprakla, doğayla ve kültürel mirasıyla kurduğu derin bağın hikayesini anlatır. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve özgürlüğü ile estetik güzelliğini koruyan bir sanat. Bu seramikleri büyüleyici kılan şey onların mitolojik ve tarihi görünümleridir. Çünkü yapım sürecinde hiçbir sır kullanılmaz. Her şey sade ve özgündür. Beluç kadın sanatçıları binlerce yıllık desenleri elleriyle seramiklerin üzerine işlerler. Geometrik ve soyut motifler sanki tarihin derinliklerinden bugüne kadar yolculuk etmiş gibidirler. Süsleme için doğal bir boya kullanılır. Kahverengi ya da siyah renkte olan bu boya, titok adı verilen bir taşın su içinde çözülmesiyle elde edilir. Bu taş bölgenin doğasında özellikle Açarkehuran tepesinde bulunur. Bu desenler arasında en çok Sistan ve Beluçistan doğasını izleri görülür. Hurma ağaçları, çiçekler, dalgalar ve sade hayal gücünü harekete geçiren motifler. Kadınlar kendi zevk ve hayal güçleriyle yalnızca kibrit çöpü gibi basit bir araç kullanarak bu sembolleri seramiklerin üzerine işlerler. Ardından bu eserler fırına girmeye hazır hale gelir. Ortaya çıkan kap ise yalnızca işlevsel bir nesne değil, kültürün ve yaşamın bir anlatımıdır. Bu kaplar üzerinde yapılan deneyler, fazla su minerallerini emmenin yanı sıra bu seramiklerde su saklamak ya da yemek pişirip servis etmek, vücutta demir emilimini arttırmakta olduğunu göstermiştir. Bu kaplar fırına girmeden önce oldukça açık renklidir. Ancak fırınlama işleminden sonra tamamen değişerek canlı bir turuncu rengine dönüşür. Bu kapları kullanırken bilmeniz gereken önemli bir nokta var. Kelpudegan seramiklerini ilk kez kullandığınızda onları ellediğinizde elleriniz siyah renk alabilir. Şaşırmayın ve aldığınız üründen şüphe etmeyin. Unutmayın ki kelpudegan seramiğinin en büyük avantajlarından biri içinde hiçbir endüstriyel madde bulunmamasıdır. Bu seramikler sırsızdır. Ve bu nedenle ilk temas sırasında titok boyası elleri biraz siyaha boyayabilir. Yapmanız gereken tek şey kabı bir kez suyla ıslatmaktır. Böylece boyanın ele bulaşması engellenir. Sonrasında elinizde binlerce yıllık tarihten gelen kokusu, rengi ve güzelliğiyle her kullanımda sizi büyüleyen bir kap olur. Sistan ve Belüçistan halkının sanata ve güzelliği olan ilgisi, onları her canlı ve cansız varlığa estetik bir dokunuş katmaya yöneltmiştir. Bu nedenle dokuma sanatları sayıca çok ve çeşitli olmalarına rağmen her biri kendi ölçüsünde nadir ve elbette ki oldukça sevilen el sanatlarıdır. Belki bu el sanatı adını daha önce duymamışsınızdır. Ya da duymuş olsanız bile mahiyetine pek aşina değilsiniz. Xolakbafi olarak bilinen bu sanat, Sistani lehçesinde Tegerbafi ve Beluç lehçesinde Sisbafi olarak adlandırılır. Farsça'da ise bu sanat hasır örücülüğü anlamına gelir. Bu kadim sanat, yanık şehir, Şehre Suhte kadar eski bir geçmişe sahiptir ve öteden beri Sistan ve Belüçistan halkının yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu hasır yalnızca basit bir el işi değil. Doğayı en güzel biçimde hizmete alan halkın kültürünü, kimliğini ve becerisini simgeleyen bir göstergedir. Xolakbafi'nin ham maddesi kamış saplarıdır. Bu sanatta yöresel dilde gis olarak adlandırılan hurma ağacının çevresindeki lifler ve bazı türlerinde yabani hurma ağaçlarının yaprakları da kullanılır. Sistan ve Belüçistan'da hasır örücülüğünün en önde gelen merkezleri arasında Hacı Dağı'nın çevresindeki köyleri Zabul Şehristanı, Nikşehr, Saravan ve Serbaz Şehristanları sayılabilir. Xolakbafi gibi kadim bir sanatın yanı sıra Sistan ve Belüçistan'da yer yaygısı üretimi de uzun bir geçmişe sahiptir. Özellikle bu bölgenin halıları dünya çapında ün kazanmıştır. Pek çok kişi Sistan halısını tarihin ve doğanın çocuğu olarak tanımlar. Eskimeyen nadide bir mücevher gibi. Her bir ilmeği ve dokusu bir düş ve hayal sahnesidir. Mitolojik kültürden esinlenmiş motiflerle bezeli, sanatçıların zarafeti, zevki ve dehasıyla yoğrulmuş bir birleşimidir ki, onların yaratıcılığı bugün bile hayranlık uyandırmaktadır. Sistan halıları, geometrik desenler, kırık çizgiler ve sadeleştirilmiş hayvan ve bitki motifleriyle doludur. Bu unsurlar ise günümüzde sanat dünyasında soyutlama, deformasyon ve modern stiller olarak tanımlamaktadır. Sanki Sistanlı sanatçılar binlerce yıl önce bu sanat akımının eşsiz öncüleriydi. Tarihsel açıdan Sistan halıları üç döneme ayrılır. Tarihi halılar, orta dönem halıları ve yeni dönem halıları. Kadim ve tarihi halılar İskit dokumalarıyla bağlantılıdır ve Türk düğümüyle tanınır. Bu da onları dünyanın en eski halısı olan Parisik halısıyla açıkça ilişkilendirir. Bu halılarda hakim renkler lacivert, türkuaz, sarı ve kırmızıdır. Desenleri ise kareli, iki kareli, kareli kareli, vazolu ve ağaçlı motiflerden oluşur. Orta dönem halıları Fars düğümüyle dokunur ve renk paletleri kadim halılara benzerlik gösterir. Bu gruba ait desenler daha çok orman tarzı, Golgandani, Madadhani ve Qabqabi gibi stillerle tanınır. Yeni dönem halılar da Fars düğümüyle dokunur ve Muharramat ile Leçek Törenç gibi motifleri içerir. Sistan ve Beluçistan elinin halı dokuma sanatı da bu bölgenin diğer el sanatları gibi yalnızca halkın günlük yaşamının bir parçası değil. Aynı zamanda İran tarihinin, kültürünün ve sanatının bir aynasıdır. Bu sanat köklü bir geçmişe dayanır ve günümüz dünyasında hala canlı ve etkileyici bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Böylece Sistan ve Beluçistan'ın ezgileri ve motifleri arasında yaptığımız başka bir yolculuk sona eriyor. Öyle bir diyara yapılan yolculuk ki, müziği ve el sanatları yalnızca halkının sanat ve estetik anlayışının bir yansıması değil, aynı zamanda uzak geçmiş ile bugünün arasında bir köprüdür. Huzun dolu Liko'dan yaşam dolu Siteklere, Kelpurega'nın kadim seraminden Sistan'ın efsanevi halılarına kadar her biri aşkın, inancın, emeğin ve yaratıcılığın ölümsüz bir hikayesini anlatır. Umarız bu anlatı sizi bu diyarın ihtişamı ve güzellikleriyle daha yakından tanıştırmış ve İran'ın bu köşesine seyahat etme isteğinizi her zamankinden daha fazla arttırmıştır. Bir sonraki podcast bölümümüzde yine Sistan ve Beluçistan'a döneceğiz ve bu ilin tanımının son bölümünde minyatür dağlar, Lipar göleti ve diğer büyüleyici cazibe merkezlerinden söz etmeye çalışacağız. O zamana kadar iranradio.ir adresindeki İran Radyo web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bize eşlik edebilir, görüş ve önerilerinizi göndererek bu yolculuğun devamına katkıda bulunabilirsiniz. Yeni bir ezgi ve başka bir İran anlatısıyla yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Yaşam bize hibe edilen bir nimettir. Yaşam iyilikler, kötülükler, inişler, çıkışlar ile doludur. Kah çok zor, kah da çok içe sinen bir şekilde geçmesiyle zamanın akışını unutturur. Zorluklar gerçekte her kişinin hayatının deneyimleridir. Hayatın zorluklarından ve lezzetlerinden geçici olacağını bilmek, insanın zorluklarda sabırsızlanmanın ve sevinç dolu anlarda bile kendini kaybetmesini engellemek için yeterlidir. Bundan dolayı her insan kendisi için en iyileri yaratıp yaşama nimetinden de en iyi şekilde yararlanmalıdır. Biz irademiz, azmimiz ve deneyimlerden ders çıkarmamız ile ümitsizliği ümide, mağlubiyeti galibiyete ve gözyaşlarını gülüşlere çevirmeye kadiriz. Bunun için daha iyi yaşamak sanatını bilmemiz gerekiyor. Bunu bilirsek hayatımızın her anında mutluluk ve neşeyle yaşayacağız. Mükemmel anlar yaratmak bizim elimizdedir. İyi Yaşamak Sanatı adlı programımız ile yeni bir başlangıca hazır mısınız? Bu yeni başlangıç sizin hayatınızda yeni sayfalar açıp hayatınızın kalitesini artıracaktır. Biz mutlu ve bahtiyar yaşamak için ortak bir ilkeye veya kurala erişmek istiyoruz. Halbuki böyle bir sihirli ilacın dış dünyadaki varlığı söz konusu bile değildir. Her insanın isteklerinin ve zevkinin başka insanlara kıyasla farklı olmasından dolayı bütün insanların başarılı olması ve isteklerine ulaşması için de ortak bir ilke veya yasa söz konusu olamaz. Böylece her insan daha iyi yaşamak için kendine özgü bir yol seçmelidir. Bütün bunlara rağmen daha iyi yaşamak için genel olarak belli kurallar mevcuttur. Din alimleri, düşünürler ve psikologların sözlerinde bu kurallara rastlamak mümkün. Bu sözlere ve özdeyişlere dikkat ederek daha sağlam yollarda yürünebilir. Bu büyük insanlar ve uzmanlar daha iyi yaşamak için gereken ilk adımın insanın zihninde atılmasını düşünüyorlar. Psikologlar insanın zihninin olağanüstü bir güce sahip olduğunu hatırlatırken şöyle bir düşünceye sahipler. Sizin başınıza gelen bütün olayları sizin düşünceleriniz belirleyip kontrol ediyor. İnsan kendi düşünce tarzını değiştirmeye gücü yetiyor. Hayatında yaşanan olaylardan ve hatalardan çıkarılan dersler sayesinde her insan kendi yorumunu analiz edecek potansiyele sahip oluyor. Örneğin bir insan yıllar önce başka bir karar alması halinde şimdi daha iyi bir yaşama sahip olabileceğini ancak hatalı bir karar vermekle sorunlu bir hayat yaşadığını kolayca anlayabilir.
Tahran Radyosu.
Bazı insanlar ise akıl yormak ve düşürmeye talip insanlar olmadıklarından dolayı şöyle bir kanıya sahipler. Olduruna bırak. Bu tip insanlar daha iyi yaşamaya talip olmayanlardır. Bunlar kendilerine bir yaprak gibi rüzgara bırakmışlardır. Aklı bir kenara bırakıp işler hakkında düşünmemek insanı büyük sorunlarla karşı karşıya bırakır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ilahi peygamberler ise halkın aklının ve düşüncesinin yetiştirilmesi ve terbiyesi için her türlü çabayı göstermişlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanları işleri üzerinde akıl yormaya ve düşürmeye yönlendirip daha iyi yaşama sahip olmalarını istiyordu. Düşünce ruhun yetiştiricisi ve tamamlayıcısıdır. Düşünmek ile hatalar azalır ve insanın ruhsal potansiyelleri de dışarı vurur. Düşünce ve fikir, varlık aleminin gerçeklerine giden yolları bize sunar. İyilikler ve ilgili düşünceler devam etmesi halinde insan da yavaş yavaş iyiliğe doğru harekete başlayıp davranışları da güzel ve layık olur. Bu gerçekler vahiy hanedanı imamlar ve peygamberlerimizden rivayetlerde de değinilen konulardır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Düşünce insanı iyiliklere ve bunları uygulamasına yöneltir. Her kişi fikir ve düşüncesiyle vücudunda saklı olan büyük güçleri yüzeye çıkarıp fiilen kullanması ve uyandırması gücüne sahiptir. Bu mesele ise insanın daha iyi yaşamasına yol açacaktır. Doğru ve derin düşünme yolunda en büyük engellerden biri de insanın günlük hayatında farklı düşüncelerin ve fikirlerin hücumuna maruz kalıp zihninin karışmasıdır. Kimi zamanlar insanlar eskide yaşadığı acı hatalar ile uğraşıp düşünceye dalar. Ancak bu düşünme tarzı bir işe yaramayacaktır. Tam tersi insanın neşesini kaçırıp onun güçlerini de zayıflatmış olacaktır. Kötü hatıraları düşürmek insanın enerjisini de dikkat çekici bir derecede sömürür. Bu yüzden insanların düşüncelerini kontrol etmesi de kaçınılmaz ve zaruri görünmektedir. Düşüncenin kontrolü ve düzeltilmesi de insanların en kadim zamandan beri peşinde olduğu bir arzudur. İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden ve başka varlıklar karşısındaki ayırıcı özelliği olan düşünme ve fikirden en iyi şekilde yararlanıp doğru düşünme tekniğini de öğrenmesi lazım. Masum Ehl-i Beytimizden edilen rivayetler ve Kur'an-ı Kerim'de de düşünmenin en güzeli gerçekleri ve varlık ve yokluk meselelerini araştıran düşünme tarzıdır. Bunun örnekleri ise Allah'ı, alemi ve insanı tanımaya çalışmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Kullar akılları ile kendi Allah'ını tanıyıp kendilerinin yaratılmış olduklarını anlarlar. İmam Ali Aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. Akıl aracılığı ile Allah'ı tanımak daha devamlı bir hale gelir. İnsan daha iyi yaşamak için varlık alemi, yaratan ve onun sonsuz gücü üzerinde fikir yürütmesi lazım. Eşsiz yaradana sırtını yaslamak ve güvenmek insana huzur veren bir olaydır. Allah'ın sonsuz gücüyle insanın arkasında olduğunu ve insanı koruduğunu hatta ondan istediğini icabet edeceğini bilmek birçok kaygı ve boş düşüncenin insandan uzaklaşmasına neden olur. Yaradanı taramak ve ona elden geldiğince yakınlaşmak insanın kalbini parlatır. ve aklın daha fazla gerçekleri kavraması için zemin hazırlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 191. ayetinde bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Kur'an-ı Kerim bu kişileri akıl ehli olarak adlandırır. Yani akıl ehli Allah'ı her durumda yad eden ve alemlerin yaratılışını düşünen insanlar olarak tanıtır. Bu insanlar alemin yaratılışını düşünmeleriyle tedbirli ve en güzel yöneten bir yaratanın varlığını anlarlar. Bu onların daimi zikridir. Onlar bu alemin ötesinde Allah'ın ceza ve mükafat vereceği sonsuz bir hayatın var olduğunu anlayan insanlardır. Kur'an-ı Kerim açısından akıl sahipleri ahiret aleminin ve diğer alem olmadan yaratılışın temelden batıl olacağını anlayanlardır. Onlar Allah'tan rahmet dileyenlerdir. Bu düşünce tarzı insanı iyiliklere çağırıp onun kötü ve güzel olmayan davranışlardan sakındırır. İşte bu düşünce tarzı insan için daha iyi bir yaşam vaat ediyor. Varlık alemini, ahiret alemini düşünmek ve Allah'ın hiçbir işinin hedefsiz ve boş olmadığına kanaat getirmesi ve yaratılıştan güdülen amacın insanın iyilikleri ve kemale doğru yetiştirilmesi olduğuna inanmak, ahlakı da güçlendiren bir etkendir. Bu doğrultuda yürüyen bir insan, faziletlere kötü huylardan ayırt edebilir ve her daim faziletler ve iyilikler tarafından adım atmayı da seçer. İmam Sadık Aleyhisselam aklın bu boyutu ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Asıl akıl, iyi ameli kötü ve güzel olmayan amelden ayırabilen akıldır. Şimdi ömrünün her anına daha dikkatli bakmanın zamanıdır. Ömrünü nasıl geçirmişsin? Acaba düşünme ve akıl yormayı mı seçmişsin yoksa sadece denemekle mi meşgulsun? Tabii en iyi yol akıl ve düşünme yoludur. Bundan ötürü daha iyi yaşamak için ilk olarak aklını öne çıkarıp düşünmekle başlayalım. Yaşam dediğin hareketlilik demek. Yaşam dediğin coşku demek. Yaşam dediğin yeni gece, yeni gün, yeni düşünce demek. Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü bölümümüzü dinleyelim.
Kanadalı yeni Müslüman bayan Natasha Raju şöyle diyor. İslam dininde utanma duygusu taşımak Hristiyanlıktan farklıdır. Hicap sadece başı örtmek değildir. Hicap, insan amel ve davranışlarını kontrol altına alması demektir. Bu bir nevi Subhan Allah'a karşı teslimiyettir. Hicap, beni bir Müslüman olarak insanlara tanıtıyor ve onlar da bana daha fazla saygı gösteriyor. Ben hicapla kendimi daha çok güvende ve Allah katına daha çok yaklaştığımı hissediyorum.
Günümüz dünyasında her zamankinden daha çok maneviyat boşluğu yaşanıyor. Büyük medya organları birçok ülkeye nüfuz eden Batı yaşam tarzının propagandasını yapıyor. Bu tarzda, yaşam, din ve maneviyata duyarsızlık ve maddiyat ve cinsel fesada bağımlılık temelinde kurulan bir yaşam tarzıdır.
Maalesef günümüzde dinler ve mezhepler ve çeşitli düşüncelerde bir nevi hurafelere ve muğlaklıklara kapıldığı için radikal maddiyatçılık ve fesattan şaşkına dönen insanların ruhi ve manevi ihtiyaçlarını da karşılayamamaktadır. Hatta bu dinlere kesin inanan insanların bile zamanla bu dinlerden soğuduğu söylenebilir.
Burada her türlü tahrifattan korunan son semavi din yani İslam dininin ise bu yüzden dünyevi ve hurevi huzur ve saadet arayışında olan insanların ilgisini çekmeye başladığı gözleniyor. Bayan Natasha Raju çocukluk ve ergenlik çağında Hristiyanlık öğretilerine inanan ama zamanla bu dinden uzaklaşan ve sonunda kurtarıcı inancını yani İslam dinini bulan insanlardan biridir.
Natasha Raju'nun ebeveyni göçmendir. Natasha Kanada'da dünyaya geldi. Annesi ve babası Hristiyan olan Natasha'nın dedesi ve anne tarafından amcası Müslümandır. Fakat yaşadıkları bölgeler birbirinden uzak olduğu için onlarla pek irtibatı bulunmamaktadır.
Aslında yeni Müslüman bayan Natasha, önceden Hristiyanlık inancına bağlı olan ve dini ayinlerine aktif bir şekilde katılan bir insandı. Natasha bu konuda şöyle diyor, "Pazar günleri kiliseye gitmek ailemizde bir adetti ve dini amellerimizi yerine getirirdik. Biz kilisenin faaliyetlerine katılır ve Noel bayramı gibi etkinlikleri kutlardık. Ben gerçek anlamda bir Hristiyandım ve Tanrı'ya inanırdım. Ebeveynim de güçlü imanı olan insanlardı ve bana dini meseleleri öğretmişti. Çocukluk çağında ebeveynimin bana öğrettikleri dini konuların hakkında pek bir sorunum yoktu ve Tanrı'yı sevdiğim için mutluydum. İsa'yı seviyorum, Hristiyan olduğum için mutluyum," diyordum.
Ancak bayan Natasha Raju ergenlik çağına geldiğinde yaşının meraklı düşüncelerinin gereği bazı sorularla karşılaştı. Natasha Hristiyanlıkta yaygın olan amellerin ve inançların sebebini arıyordu. Natasha kuşkuları hakkında şöyle diyor. Yaklaşık 17 yaşına geldiğimde inancımı sorgulamaya başladım. Neden Hristiyanlık hak dinidir? Neden Allah'a iman etmeliymişim? Neden İsa Mesih çarmıha gerildi? Bu gibi sorular kafamı kurcalıyordu ve işte o zaman inancım hakkında araştırmaya ve sormaya başladım. Fakat akılcı ve ikna edici cevap bulamadım ve böylece Hristiyanlığın benim için doğru yol olmadığını hissetmeye başladım.
Tam o sıralarda Natasha için Hristiyanlık ve kutsal kitabı İncil hakkında araştırma fırsatı doldu.
Natasha'nın kilise tarafından düzenlenen kurslara katılması gerekiyordu. Natasha bu konuyu da şöyle anlatıyor. Gerçi kutsal kitapla pek güçlü bir ilişkim yoktu. Fakat bu kitap hakkında araştırma yapma ve onu anlamaya çalışma fırsatı buldum. Bizim çeşitli hocalarımız ve kurslarımız vardı ve eski çağ ve yeni çağ kitaplarını okuyor ve kutsal metinleri öğreniyorduk.
Tahran Radyosu.
Ancak İncil üzerine araştırmalar, Bayan Natasha'nın şüphelerini gideremediği gibi onları arttırmaya başladı ve sonunda dinsiz birine dönüştürdü. Natasha o günlerde inancı hakkında şöyle diyor. Ben asla hiçbir dine bağlı değildim ve tamamen din karşıtı olmuştum. Zira dünyada tüm inançların yanlış olduğunu düşünüyordum. Ben neden dine ihtiyacım olduğumu anlayamıyordum. Ben her zaman manevi bir insan olduğumu söylüyordum. Fakat hiçbir dine inanmıyordum ve sadece Allah ile kişisel bir irtibatım vardı. Ama bu yeterli değildi. Gerçekte Natasha bir yandan Hristiyanlığın onu ikna edemediğini düşünüyordu fakat öbür yandan bu inanca bir alternatif de bulamıyordu.
Şimdiki İncil kitabı eski çağ ve yeni çağdan oluşuyor. Natasha Raju bu kitabı dikkatle okuduktan sonra sorularının cevabını bulamadığını fark etti. Zira bu kitap zamanla tahrifata uğramıştı. Gerçek İncil veya yeni çağ kitabı Yüce Allah'ın semavi kitabıdır. Ve vahiy yoluyla Hazreti İsa'ya nazil olmuştur. Ama maalesef bu kitap doğru biçimde derlenemedi ve bazı değişikliklere uğradı. Şimdiki İncil nüshaları o Hazret göklere uruç ettikten onlarca yıl sonra yazıldı ve doğal olarak her türlü yanlıştan arınmış semavi bir kitap olma özelliğini kaybetti.
Mevcut İncil nüshalarında Yüce Allah, Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Meryem salamullah aleyha hakkında asla mantıklı ve kabul edilebilir olmayan konular yer alıyor. Bu tahrifatın en ünlü olanı üç tanrı veya teslis inancıdır. Bu yanlış inanca göre üç tanrıdan biri Hazreti İsa aleyhisselam sayılır ve aynı zamanda Allah'ın oğlu olarak belirtilmiştir. Oysa bu düşünce tamamen yanlıştır.
Tevrat veya Eski Çağ kitabı da Babil Kralı Bahtul Nasr'ın M.Ö. 586 yılında düzenlediği saldırıda yok edilmiş ve Yahudiler yaklaşık 111 yıl sonra bu kitabı yeniden yazmaya çalışmış ve sonuçta büyük tahrifata uğramıştır. Oysa Kur'an-ı Kerim vahiy yoluyla nazil olduktan sonra hemen yazılan bir semavi kitaptır ve derlenirken de şiddetle korunmuştur. Nitekim Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'i her türlü tahrifata karşı koruyacağını Hicr suresinin 9. ayetinde vaat etmiş ve şöyle buyurmuştur. Biz Kur'an'ı nazil ettik ve onun kesin koruyucusuyuz.
Yine bu büyük ilahi kitapta eski peygamberlerin kitaplarının tahrifatı hakkında Bakara suresinin 79. ayetinde şöyle okumaktayız. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların.
Natasha Raju tahrifata uğrayan Hristiyanlığı bir kenara bıraktıktan sonra Allah'a olan inancını korumaya devam etti. Fakat onun yaratan Rabbini doğru olarak tanıması ve onunla doğru irtibat kurması ve doğru yaşamayı öğrenmesi gerektiğini hissediyordu. Natasha gençlik çağında birçok batılı insan gibi İslam dini hakkında garezkar batı medyası üzerinden yanlış bilgilere sahipti. Ve bu yüzden bu semavi din hakkında hiçbir olumlu duygusu yoktu.
Natasha Raju bu konuda da şöyle diyor. Ben de birçokları gibi maalesef İslam'la ilgili bilgilerimi medyadan öğrenmiştim. Bu yüzden İslam dini bana cazip gelmiyordu ve Araplara karşı olumsuz bir bakışa sahipti. Gerçi bu yanlıştı ama benim zihniyetim olumsuzdu. Ben hicabı olan ve başını örten kadınları görüyordum ama bunun sebebini bilmiyordum ve hakkında hiçbir bilgim de yoktu. Bunlar beni İslam'a yönelmeye teşvik edecek şeyler değildi. Böylece Bayan Natasha Raju, İslam hakkında doğru bilgisi olmadığını düşünmeden Batı medyasının İslam karşıtı propagandaların etkisi altındaydı.
Sonunda Natasha Raju da gerçek İslam'la tanıştı ve bu semavi dinin güzelliklerini öğrenerek doğru yolu buldu. Natasha'nın bu tanışması bir namaz sahnesini görmekle başladı. Natasha macerayı şöyle anlatıyor. 20 yaşıma geldiğimde İslam dini hayatıma girdi. Birini gördüm, namaz kılıyor ve Allah karşısında secde ediyordu. Secdeyi araştırdım ve çeşitli cevaplar aldım. Ancak o sahne aklımdan çıkmayan cazip bir sahne oldu.
Namaz kulun yaratanla en güzel ve en arifane ilişki biçimidir. İslam peygamberi namazdan müminin yüreğinde bir nur şeklinde söz ediyor. Ancak namaz amelleri arasında secde etmek, kulun Allahu Teala huzurunda huzur içinde oluşunun doruk noktası sayılır. Nitekim Fetih suresinin son ayetinde şöyle okumaktayız. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir.
İmam Sadık Aleyhisselam da secdenin önemi hakkında şöyle buyuruyor. Kulun Allah'a en yakın duruşu secdede ve ağlarken sergilediği duruştur. Böylece Bayan Natasha Raju İslam dinini Batı'nın tüm propagandalarına rağmen Rahman ve maneviyat dini olduğunu fark etti ve hakkında araştırma yapmaya başladı. Natasha şöyle diyor. İslam dinini barış ve kardeşlik habercisi olan en mükemmel din olarak buldum. Ve böylece Natasha İslam dinini benimsedi.
Bayan Natasha Raju hicab üzerinde detaylı araştırma yaparak ilginç sonuçlara ulaştı. Natasha bu konuda da şöyle diyor. İslam dininde utanma duygusu taşımak Hristiyanlıktan farklıdır. Hicab sadece başı örtmek değildir. Hicab insan amel ve davranışlarını kontrol altına alması demektir. Bu bir nevi Subhan Allah'a karşı teslimiyettir. Hicab beni bir Müslüman olarak insanlara tanıtıyor ve onlar da bana daha fazla saygı gösteriyor. Ben hicabla kendimi daha çok güvende ve Allah katına daha çok yaklaştığımı hissediyorum.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep Kübra ve diğer Evliyaullah'ta sabır ruhunu oluşturan unsurlardan birinin Allahu Teala'ya karşı sadık olmak ve ona gönül bağlamak olduğunu ifade ediyor. Bugün bu konuyu sizlere aktaracağız. Böyle hareket eden Hazreti Zeynep-i Kübra ve diğer Evliyaullah'ta bu sabır ve bu morali oluşturan unsurlardan biri sadakattir. Allah-u Teala ile anlaşmaya sadık olmalarıdır. Allah yoluna gönül koymaktır. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de bu sadakati hem ilahi azim, enbiya için gerekli kılınmıştır. Hani o vakit biz peygamberlerden tebliğ görevini yapmak üzere misak ahitlerini, kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan biz onların hepsinden sapasağlam bir söz almıştık. Doğruların doğruluğunu sormak için. Ey peygamber, biz senden söz almıştık ve Nuh'tan ve İbrahim ve Musa ve İsa'dan söz almıştık. Tüm peygamberlerden söz almıştık ve bu söz çok güçlü ve yoğun bir sözdü. Liyes elde lam harfi biz talebelerin tabiriyle akibet lam'ıdır. Ve bu sözün neticesinde bu peygamberlerin bu söze karşı gösterdikleri sadakatten büyük bir sorgulamaya tutulurlar. Yani bizim peygamber ve büyük ilahi peygamberler Allah dergahına ve bu ilahi sözü yerine getirmekte kullandıkları sadakat oranını sunmalıdırlar. Bu peygamberlerindir. Biz sıradan ve mümin insanlar konusunda da şöyle buyuruyor. İnananlardan öyle erler var ki Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterirler. Onlardan kimisi adağını ödedi, kimisi de beklemede. Ve onlar sözlerini, özlerini hiçbir suretle değiştirmediler. Çünkü Allah doğruları, doğrulukları yüzünden mükafatlandıracak. Münafıkları ise dilerse azap edecek. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.